Ayrım 18.
İslam dini köleleri azat etmeyi teşvik etmekle birlikte kölelik uygulamasını yasaklamayarak eşitlik ve adalet bakımından ciddi bir boşluk yaratmıştır. Arap toplumunun ekonomik yaşamında bedava iş gücü olan kölelerin ekonomik bir fonksiyon gördükleri kabul edilse bile değişmez, kalıcı, kesin hükümler içeren bir kutsal kitabın geleceğin dünyasını oluştururken insan haklarına ilişkin temel ilkeleri topluma benimsetme konusunda tavizsiz bir yaklaşım izlemesi gerekmez miydi? Benzeri soruları cari uygulaması için de sormak gerekir. Kadının rızasına bakılmadan, hatta evli olup olmadığına aldırmadan, Kur'an-ı Kerim Nisa 24, savaşta esir olarak ellerinize geçen cariyeler, müstesna, evli kadınlarla evlenmeniz yasaklandı. Cinsel ihtiyaçlarını karşılamak üzere erkeğe bir hak olarak verilmesi de çağdaş dünyanın kabul edebileceği bir uygulama olmaktan çok uzaktır. Demokrasinin temel şartları arasında yer alan çoğulculuk ilkesi de aynı prensipten hareketle kabulü imkansız bir ilkedir. Zira Tanrı'nın vahyine dayanan bir siyasal sistemi alternatif öneren siyasal partiler peşinen inançsız, imansız ve kafir olarak adlandırılacaklardır. Nitekim İbda'nın ulu mimarı olarak adlandırılan Salih Mirza Beyoğlu bu konuyu kendi yayın organı olan Akademia dergisinde şöyle anlatıyor. İslam devleti biçimi içinde hakimiyetin kaynağı ve kullanılması kafirlerin vehmettiği gibi havada ve mücerret bir kavram değildir. Hakimiyet hakkındır düsturu hem hakimiyetin kaynağını hem de hakimiyetin Allah'ın ve Resulünün rızasına uygun davranan ümmet tarafından kullanılmasını hem de iktidar olarak tecellisini apaçık çerçevelemektedir. Hakimiyetin ümmet olarak kullanılmasının kafirlerin halk hakimiyeti veya millet hakimiyeti diye belirlediği hususla hiçbir alakası yoktur. Hakimiyetin kaynağı ahali değil, Allah'ın ve Resulünün belirlediği emirler manzumesidir. Allah'ın ve Resulünün emirlerine tabi olanlar yani Müslümanlar Allah'ın halifeleridir. Kafirler ise Allah'ın hakimiyetine ve tabii ki Müslümanların hakimiyetine tabi olanlardır. Kafirle bir arada yaşamak ancak İslam şemsiyesinin altında ona yer göstermekle mümkündür. Herhangi bir laik demokratik seviyeyi kabul ederek onun altında kafirle yaşamak değil. Zaten bu şekil küfrün hakimiyeti ve Müslümanların mahkumiyetinin görüntüsüdür. Akademia Dergisi Ocak 1997. Bu ifadelerin de açıkça ortaya koyduğu gibi Kur'an dışı yönetime taraf olanlar kafir olmakta ve onlarla birlikte yaşamak ancak onlara hükmetme kaydıyla uygun görülmektedir. Bu koşullar altında İslam devletinin laik anlayışa dayalı siyasi oluşumlara izin vermesi mümkün görülmemektedir. Demokrasilerdeki hukukun üstünlüğü ilkesi ise tanrısal vahiy tarafından ortaya konulan hukuk normları karşısında geçersizdir. Tanrısal vahiy değişmez hukuk ilkelerini açıkça belirtmiştir. Bu ilkeler aile hukuku, ceza hukuku, miras hukuku, borçlar hukuku vesaire gibi alanlarda açık hükümler getirmektedir. Üstelik geçerlilik süreleri de belli bir zaman dilimi ya da toplumla sınırlı değildir. Bu koşullarda devletin zamana ve koşullara göre değişen hukuk normlarının kesin, değişmez ve tüm insanlığı bağlayıcı olması amaçlanan dini hukuk normlarıyla kıyaslanması dahi mümkün değildir. Kaldı ki İslam'da ne yönetim veya devlet ne de devlet başkanı hukuku meydana getirmez. Tam aksine devleti ve başkanı var kılan hukuktur. Hem devletin ve hem de devlet başkanının görevi kendisinin de bağlı olduğu ilahi hukuku korumak, desteklemek ve devamını sağlamaktır. Adı geçen dergi S-151. Siyasal İslamcıların şeriattan taviz vermemek yolundaki kararlılıkları son derece açıktır. Kur'an'daki şer'i hükümlerin çağın gereklerine uygun olup olmaması tamamıyla tartışma dışıdır. Bu konudaki görüşlere bir küçük örnek Milli Gazete'nin yazarlarından Abdullah Altay'ın kaleminden geliyor. Şeriat dersleri başlıklı yazıda Altay şöyle diyor. Önce ceza hukukundan başlayalım. Her şeyi bilen, geçmiş ve geleceğe hakim olan, insanları ve onların ruhlarını yaratan Allah'ın ceza hukuku diyor ki, ey iman edenler! Öldürülen insanlar hakkında size kısas farz kılındı. Bakara 178. ayetten. Hem sizin için kısasta hayat vardır. Ey akıl sahipleri! Umulur ki haksız yere adam öldürmekten korunursunuz. Bakara 179. Kısasta hayat vardır ifadesine dikkat edilsin. İnsanı yoktan var eden Allah, bir katil bir Müslümanı taammüden öldürürse, o katilin kısas edilmesini emrediyor. İşte bu kısas, can emniyetini muhafaza ediyor. Bu gerçeği anlamak için Türkiye'ye ve dünyaya bir bakalım. İnsan hayatının hiçbir kıymeti yok. Adi cinayetler, terör, anarşi, siyasi cinayetler her gün rastlanılan olağan hadiseler haline gelmiş. Amerika'nın bazı eyaletlerinde güneş battıktan sonra sokağa çıkamıyorlar. Cinayetlerin önü alınmıyor. Hapishaneler tıklım tıklım dolu. Katiller hapishanelere sığmıyor. Neden? Çünkü ilahi sosyal şeriatın ceza hukukunun kısas maddesi kaldırılmış. Beşeri sosyal şeriatın maktulü değil, katili koruyan hapis cezaları uygulamaya konulmuş. Peki kısas uygulansaydı ne olacaktı? Bir katil öldürülecekti. Binlerce cinayet planı kursaklarında kalacak, yüz binlerce hayat kurtulacaktı. Milli Gazete, 26 Şubat 1997. Kısacası Altay, öldüreni öldür emrinin Tanrı'nın buyruğu olduğunu ve bunun yapılmaması sonucunda cinayetlerin arttığını anlatıyor. Demek ki Türkiye'de şeriat devleti kurulsa, Altay eline silahı alıp, Kur'an'ın hükmünü yerine getiriyorum diye katil zanlısını vuracak ve bunu da Allah'ın emri kabul edecektir. Tanrısal vahyi esas alan bir yönetimin tartışılması, eleştirilmesi, bu yönetime alternatif modeller üretilmesi, kısaca bireysel ve örgütsel olarak düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasına izin verilmesi de bir din devletinin kabul edebileceği yöntem olmaktan çok uzaktır. Dini inancın daha önce de belirtildiği gibi tartışılmaz ve dogmatik oluşu, inananların bu alanda özgür düşünce anlayışını sınırlamalarını kendi mantığı içinde doğru kılmaktadır. İslam dininde var olan hoşgörü ve vicdan özgürlüğünün İslam devleti olgusuyla karıştırılmaması gerekir. Çünkü İslam'da tanınan vicdan özgürlüğü bireyseldir. İslam devletinde yaşayan fakat İslam'ı kabul etmeyen diğer dinlerin inananlarına inançları konusunda baskı yapılmaması ve dinde zorlamanın olmaması bireysel inanç ve vicdan özgürlüğü anlamına gelir. Ancak bir İslam devletinde İslami kurallara aykırı, örgütlü bir siyasal hareketin kabul görmesi ve çoğulcu demokrasi içinde bu harekete siyasal özgürlük tanınması mümkün değildir. Kaldı ki, ümmetin vicdan özgürlüğünün sınırları da tartışmaya açıktır. Örneğin Ali İmran suresinin 85. ayetinde, "Kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette kaybedenlerden olacaktır" denilerek, İslam'ı kabul edenlerin vicdan özgürlüğü ahiret yaşamına ilişkin tehditlerle sınırlandırılmıştır. Yine aynı surenin 3 ve 4. ayetlerinde de Allah'ın ayetlerini, Kur'an'ı, inkar edenler için mutlaka çetin bir azap vardır. Allah daima üstündür ve ölç alandır denilmek suretiyle vicdan özgürlüğüne ciddi bir sınırlama getirilmiştir. Bakara suresi 217. ayetteki "Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, İşte onların bütün yaptıkları dünyada da ahirette de boşa çıkmıştır ve onlar ateş halkıdır, orada ebedi kalacaklardır" ifadesi bu konudaki özgürlüğün sınırını ortaya koymaktadır. Zira gerçek anlamda bir vicdan özgürlüğü inanmak kadar inanmamakta da özgür olmayı gerektirir. Kaldı ki Kur'an inanmamanın cezasını sadece ahiret yaşamına da bırakmamıştır. Enfal suresinin 59-61. ayetlerinde "İnkar edenler geçtiklerini sanmasınlar. Onlar bizi aciz bırakmazlar. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka bilmediğiniz Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız tam olarak size ödenir. Hiç haksızlığa uğratılmazsınız" denilerek inanmamanın cezasını verme görevini inananlara yüklemiştir. Tevbe suresinin 5. ayetinde ise "Haram aylar çıkınca Allah'a ortak koşanları nerede bulunsanız öldürün, onları yakalayın, hapsedin ve her gözetleme yerinde oturup onları bekleyin" diyerek inanmamanın cezasını ölüm olarak tescil etmiştir. Bu ve benzeri pek çok ayet İslam'ın yayılma dönemi içinde gelmiş ve dine karşı çıkanlar için açıkça öldürme emri vermiştir. Bakara suresi 191. ayetinde de "Onları nerede bulursanız öldürün. Onların size çıkardıkları yerden, Mekke'den, siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür" denilerek, din uğruna adam öldürmek adeta kutsallaştırılmıştır. Aynı surenin 218. ayeti, "Onlar ki inandılar, göç ettiler, Allah yolunda savaştılar, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar" diyerek bu kutsallığı teyit etmektedir. Cihad, İslam'da farzdır, amacı ise dini yaymaktır. Dini yaymanın elbette ki silahlı mücadele dışında yolları da vardır. silahlı mücadele, dini kabulde direnenlere uygulanacak bir yöntemdir. İslam tarihi içinde de uygulama bu yönde olmuştur. Günümüzde siyasal İslamcı radikal unsurlar, dini kabulde direniş gösterenlerin Türk toplumu içinde bulunduğu inancındadırlar. Bunlar kendilerine İslam dışı bir din icat etmiş bulunan laiklerdir. O halde bugün için önemli olan bu ayetlerin kutsal kitaba hangi koşullarda konulduğu, geçmişte nasıl yorumlandığı değil, siyasi güce din aracılığıyla ulaşmak isteyenlerce nasıl kullanılacağıdır. Kendini dini mücahit kabul eden, Allah adına savaşma yetkisini kendinde bulan ve Kur'an'a tam olarak uymayı en kutsal görev sayanlar, bu emirleri 1400 yıl öncesi için değil, süresiz olarak doğru ve geçerli emirler olarak kabul etmektedirler. Bu kabulden dolayıdır ki İPDC ve Hizbullah gibi örgütler silahlı eylemlerini tanrısal vahyin gereği olarak kabul etmekte ve kutsal bir görev ifa ettikleri inancıyla canlarını Allah yoluna adayarak dine düşman saydıkları aydın ve Atatürkçü insanların yaşamlarına son vermektedirler. Dinin cihat emrini din uğruna yapılacak her türlü mücadele olarak kabul eden siyasal İslamcılar bu düşüncelerini kamuoyuna kendi yayın organlarıyla duyurmaktadırlar. İşte 30 Ocak 1997 tarihli Akit gazetesinden bir manşet. İbadetlerin en büyüğü cihat. Bu manşetin altında Profesör Doktor Ali Özek ile yapılan bir röportaj yer alıyor. İslam inanç sistemini anlatan bir alt başlık altında Ali Özek şöyle diyor. Her sistemin kendisine karşı olan sistemlerle yapacağı mücadeleyi değerlendiren bir prensibi vardır. İslam'ın bu prensibine veya nizamına cihat denilmiştir. Bu itibarla cihat vazifesini ihmal eden bir Müslüman, bunun dışında ne kadar hayır hasenatta bulunursa bulunsun, yine de İslami vazifesini noksan yapıyor demektir. Yazının ileriki bölümlerinde İslam'da cihadın iki anlamı üzerinde durulmaktadır. İlk anlamı nefisle cihat olarak açıklanmakta ve bunun nefsi terbiye anlamına geldiği ve esas büyük cihadın da bu olduğu ifade edilmektedir. İkinci cihatsa küçük cihat olarak adlandırılıp cephede düşmanla savaşmak olarak tanımlanmaktadır. Türkiye savaşta olmadığına göre bu küçük cihadın şu anda önemi olmadığı düşünülebilir. Ancak siyasal İslam kendini böyle bir mücadelenin içinde görmüş olmalı ki yazının devamında küçük cihadın boyutları anlatılmaktadır. İslamiyet yalnız belli ibadetleri yapmak sonra da yan gelip yatmak değildir. Hakiki Müslümanlık icap ederse bize Müslümanlığı getiren peygamberimizin ve onun ashabının çektiği sıkıntıları çekmek, icabında dövülmek, kovulmak, hatta ölmek, fakat vatan ve millet uğruna doğruyu ve hakkı müdafaadan asla vazgeçmemektir. Allah Teala kıyamet gününde huzura varan kuluna, cihat vazifesini yaptın mı? Allah'ın dini İslam'ı muarızlarına karşı müdafaa ettin mi? Bu uğurda ne gibi eziyetlere ve fedakarlıklara katlandın diye sorarsa, her Müslüman ne cevap vereceğini şimdiden düşünmelidir. Yazının ilerleyen bölümünde, cihadın anlamına daha da açıklık getiren ayetlere yer verilmektedir. Profesör Özek, şüphesiz Allah Teala, müminlerden Allah yolunda, din uğruna, savaşan, öldüren, öldürülenlerin canlarını ve mallarını, mukabilinde onlara cenneti vermek suretiyle satın aldı. Allah bunu Tevrat, İncil ve Kur'an'da kat'i olarak taahhüt etmiştir. Allah'tan başka kim taahhüdünü noksansız yerine getirir? O halde yapmış olduğunuz savaştan size müjdeler olsun. İşte büyük kazanç budur. Tevbe 3. Bu ayette Allah yolunda cihad edenlere cennet vaad olunmak suretiyle İslam'ın en büyük rüknü olan cihadın mana ve ehemmiyeti tam olarak belirtilmiştir diyerek cihad konusundaki İslami yoruma açıklık kazandırmaktadır. Cihad çığlıkları ve intikam yeminlerine bir başka örnekte radikal İslamcıların bir diğer yayın organı olan Cuma dergisinde şu satırlarla dile getiriliyor. Müslüman olarak bizlerin hem namusumuza kastederler, hem ibadet ettirmezler, hem de kendi topraklarında esir hayatını, yani Müslüman kanı akıtılarak kazanılmış topraklarda esir gibi yaşatırlar. Bizler artık dinimizi ve topraklarımızı bu pis, necis, soysuz satılmışlardan kurtarmalıyız. Onlara karşı tek yumruk haline gelmeliyiz. Onların o ilkel ve sadist kafalarını koparmadıkça, dinim şehit kanlarıyla sulanmış bu mukaddes topraklarda esir olmaya devam edecektir. Biz Müslümanlar, biz de dinimizi ve namusumuzu koruyacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizlere şehitliği müjdeliyor. Peygamberlikten sonra gelen mübarek makamı. Cihad farzdır. Cihad edelim, birleşelim, uykudan uyanalım. Cuma Dergisi, Şubat 1997, sayfa 40. Yukarıdaki ifadeler, cihat için bir inançsız tarafın olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Zira savaş, Allah yolunda yapılacağına göre, düşman tarafın Allah'ı ve dini inkarı gerekmektedir. Oysa ülkemizde halk, Müslüman ve inançlıdır. O halde bu savaşın karşı tarafı yoktur. Ne var ki bu görüş, bir kesim siyasal İslamcılarca kabul görmemektedir. Onlara göre savaşılması gereken taraf laiklerdir. 1 Şubat 1997 tarihli Akit gazetesinde yazar Faruk Köse, laik olanın Müslüman olması mümkün değildir. Bir kimse laikse Müslüman değildir, Müslümansa laik değildir demektedir. Bu yaklaşım oldukça geniş kabul görmekte ve cihadın ikinci tarafını da belirlemektedir. Yine aynı gazetenin 30 Ocak 1997 tarihli nüshasında Yaşar Kaplan, Hainlere Geçit Yok başlıklı yazısında, Türkiye'de faşist, ateist, kemalist çeteler suyun başını tutmuşlar diyerek düşman cepheyi daha açık biçimde ifade etmekte ve şimdi halkımızın bu ihanete karşı bir hareket başlatması gerekir. Aydın halk el ele vererek ülkenin geleceği için seslerimizi yükseltmemiz gerekir. Milletlerin milli bir şahlanışı olmadan büyük badireleri atlatması mümkün değildir. Bugün milli bir şahlanış başlatma günüdür. Meydanlara inmeye şimdilik ihtiyaç yoktur diye düşünebiliriz. Ama hiç değilse elimizdeki medya platformlarını bu amaçla kullanalım istiyoruz. Haydi platformlara, hainlere geçit yok diye haykıralım. Bu ihanete karşı birleşik cephe oluşturalım ve sesimizi yükseltelim. İhanete geçit yok demektedir. Bu ayrımcı anlayışın siyasal İslamcılarca kabulü halinde İslam'ın demokrasiye açık olduğunu iddia etmek nasıl mümkün olabilir? Zira sistem kendine düşman kabul ettiği kitlelerle kendilerini ifade etme özgürlüğü vermeyecektir. Siyasal İslamcıların hayallerini süsleyen yönetim tarzının özgürlüklerden ne kadar uzak olduğunu yine kendi kalemlerinden okuyalım. Akit gazetesi yazarlarından Mustafa Kaplan yazıyor. Benim hayal dünyamın görüntüsüyle 2017 senesi şöyle boy gösteriyor. Bütün İslam alemindeki rejimler tarumar olmuş, birkaç tanesi hariç hemen hepsi halifelik sancağı altında tek devlet olmuşlar. Kalan birkaçı da aynı ideal için kaynayıp duruyor. Şeriat-ı garra her köşeye hakim olmuş. Kur'an-ı Kerim'in sosyal hayata bakan bütün emirleri eksiksiz tatbik ediliyor. El kesme cezası hırsızlığı, rejim cezası zinayı kökten kaldırmış. Kadınlar zaruret olmadan sokağa çıkmıyor, çıkanlar da çarşaflarını, peçelerini edeple takıyorlar. Resim ve heykel diye bir şey yok. İnançsızlar sanki yer yarılmış da içine girmişler. Sosyal adalet bütünüyle temin edilmiş. 20 sene önce mangalda kül bırakmayan şeriat düşmanlarının çoğu cehenneme yollanmış. Kalan bir ikisi de camilerin en ön safında yer tutmuş. Hepsinin çocukları İslam mücahidi olmuşlar.